Ayrım 15, sayfa 153. Asistan büyük bir saygıyla odadan ayrıldı. Hemen ardından odaya iri kıyım silahlarını dışarıda bırakmış adamlar girmeye başladı. Dört kişiydiler. İçlerinden birisi sapsarıydı. Sert bakışları vardı. Hayatı boyunca insanlara merhamet göstermemiş birisi gibi duruyordu. Ayrıca saygı da duymuyor olmalıydı. Yüzündeki ve vücudundaki yaralar onun pek çok çatışmaya girdiğini gösteriyordu. Diğeri uzun boylu ve inceydi. Öyle duruyordu ama esmer teni iç içe geçmiş kaslarını saklıyordu. Damarları gerilmiş ve etleri arasında kaybolmuştu. Ama bir an içinde kas katı kesilip betondan bir yapıya dönüşebilir gibiydi. Sıradan görünen beyaz tenli olan ise ancak ellerine bakıldığında diğerlerinden üstün bir yanı olduğunu ortaya koyabiliyordu. Yumruk kemikleri, duvar, taş, ağaç yumruklamaktan aşırı irileşmiş ve bir balyoza dönüşmüştü. Bu zaten kaslı bedenin tam anlamıyla bir savaş makinesinin dönmesini sağlıyordu. Bir tek yumruğu ölümcül olabilirdi. En son içeriye giren adam ise kısa boyluydu. Gözleri fıldır fıldırdı. Gözle görülür hiçbir özelliği yoktu. Onun nasıl bir rakip olduğunu, rakipleri ancak dövüşmeye başladığında anlayabiliyordu. Her silahı çok hızlı kullanıyordu. Çok iyi nişan alıyordu. Çin dövüş sanatlarından birkaçını çok iyi biliyordu. Sir Eli karşısında duran insanlara baktı. Bunlara insan denmeyeceğini biliyordu. Eğer bu suratsız ve acımasız yaratıkların sahip olduğu paraya tapındıklarını bilmeseydi, korkudan altına kaçırabilirdi. "Hey, buraya bakın. Geçin ve oturun." Eli sesine yapma bir sertlik verdi. Bir yandan da koruma görevlilerine bakıyordu. Odanın dışındaydılar. Acaba içeri çağırsam mı diye düşündü. "Beyler, bana kısaca timsah deyin." Sarı saçlı adam konuşurken liderin kendisi olduğunu belli etmişti. Diğerleri hiç ses çıkarmadı ve gözlerini kırpmadan Sir Eli'ye bakmaya devam ettiler. "Onlara bir şey demeniz gerekmez. Onlarla hiçbir zaman konuşmanız gerekmeyecek. Burada olmaları ise fiziki varlıklarını kanıtlamak için. Ben çok profesyonel çalışırım ve kanıtlara inanırım." Sarı dişlerini ortaya çıkaran bir gülümsemeyi esirgemedi Eli'den. "Al bakalım. Çattık bir başka manyağı daha," diye düşündü Sir. "Peki timsah. Diğerinin adı da yılandı. Bu hasta ruhluların hepsi de belgeselleri seyredip orada gördükleri hayvanların isimlerini kullanıyorlar galiba. Şu anda Gambia'da bir operasyon yaptırıyorum. Duyduk bir şeyler. Karışık bir iş. Ben karışık işleri pek sevmem. Ama tabii her şey paraya bakar. Para varsa en karışık işleri bile çözebiliriz. Timsah, orada bulunan uyuşturucu bağımlısı bir çeteyi bazı düşmanlarımın üzerine saldırttım. Amacım esas olarak beni rahatsız eden bir askeri birlikle aynı ülkenin garip gizli teşkilatını aynı anda ortadan kaldırmak. Ve bu saldırıyı da benim paralı askerlerim kontrol ediyorlar. Aha, karışık bir iş olduğunu söylemiştim. Hem karışık hem pahalı. Bir uçak gemisinden kalkacak bir uçak, gizlice silahlı olarak o bölgeye gidecek ve birkaç tonluk bombalarla hepsini birden ortadan kaldıracak. Savaşta fazla karışıklık yaratırsanız sonu iyi olmaz. Her zaman için işler kötüye gider. Hah, ben de tam bunun için sizi çağırdım. Bana kalırsa bir şeyler ters gidecek. Böyle hissettiğimde hislerim beni asla yanıltmadı. Sizi de bir emniyet sübabı olarak görüyorum. Eğer anlaşırsak hemen harekete geçip çatışma bölgesine gideceksiniz. Olayları uzaktan izleyip eğer hedeflerden kurtulan olursa işini bitireceksiniz. Timsah adamlarına baktı. Gözleriyle konuştular. Ne kadar ödeyeceksin bize? Her birinize iş sonunda 1 milyon dolar ödeyeceğim. İyi para. Tamam, kabul ediyoruz. Ama parayı işin başında alırız ve bu işin tartışılmasını da sevmeyiz. Para emrini hemen şimdi verin. Biz de silahlarımızı alıp bölgeye uçalım. Temiz bir iş olmasını istiyorum. Ve şunu da unutmayın. Çok fazla heyecanlanırsak sadece hedefleri değil, o bölgede bulunan bütün iki ayaklı canlıları ortadan kaldırabiliriz. Bunu da bonus kabul ederim. Sir Eli ve timsah karşılıklı olarak kötülük dolu gülümsemelerini değiş tokuş ettiler. Eli asistanını çağırıp gerekli para işlemlerini yapması için emri verirken timsah da adamlarıyla beraber odayı terk etti. Biraz sonra Ellie'nin özel olarak sağladığı helikopterle yola koyulmuşlardı. Timsahın adamları hiç hazırlık yapmadan bölgeye gitmekten memnun değildi. Ama karşılığında iyi para alacaklardı. Helikopter onları çatışma alanının 5 kilometre ötesindeki bir tepenin arkasına bırakacaktı. Onlar da tepenin üzerinde kendilerine iyi bir nokta seçip sürekli gözetleme yapacaklardı. Eğer işler ters gider de hedefler yok olmazsa devreye gireceklerdi. Timsahın ekibi ağır silahları da yanında götürüyordu. Helikopter pilotu taşıdığı adamlara baktığı zaman bunların yapabileceklerini düşündü. İnsanlığın anlamını yitirdiği yaratıkları taşıyordu. Paralı askerliğin de bir estetiği olurdu, değil mi? Helikopter çatışma seslerinin olduğu yere yaklaşmadan tepenin arkasına doğru uçtu. Helikopterin sesi o gürültü arasında duyulmazdı. Çatışma neredeyse başladığı andaki şiddetiyle devam ediyordu. Timsah ve adamları helikopterden atladı. Hafif ve ağır silahları toprağın üzerine sertçe vurdular. Burunlarına barut ve duman kokusu geliyordu. Hava kararmaya başlarken ormanın böcek florası da ölümcül çatışmaya aldırmadan kendi seslerini duyurmaya çalışıyordu. Karanlık çökmeden önce kendi siperlerini hazırlamalıydı timsah ve adamları. Ağır yükleri sırtlarına vurup tepeye tırmanmaya başladılar. Hepsi de bunu yaparken acı çekiyordu. Elleri yükleri tutan ipleri nedeniyle kesilip kanamaya başlamıştı. Ama acı çekmekten zevk alıyor gibiydiler. Korkunç bir savaşa hazırlanan gladyatörlere benziyorlardı. Az ileride süren can pazarı şimdi daha da karmaşık hale gelmişti. Tepeye vardıklarında hiç durmadılar. Hemen toprağı yarım metre kazdılar. İçerisinde birkaç taşla basit nişanlanma tertibi oluşturup silahları yerleştirmeye başladılar. Keskin nişancı, 50 kalibre makineli özel yapım M4 tüfekleri, tabancalar, yağmur ormanlarında yol açmak için kullanılan çok keskin makete palaları ve büyük kalibre tüfekler vardı. Bunlar küçük silahlardı. Tepeden inip bu sefer hızla habanları ve roket atarları taşıdılar yukarıya doğru. Timsahın elinde ise bir hava savunma füzesi vardı. Rus yapımı bir SA-10. Timsah onu taşırken gülüyordu nedense. Ali komutan cephanesi biten askerlere cephane taşıyordu. Ama artık cephane bitmek üzereydi. Bazı askerler şimdiden çok kısıtlı biçimde tabancalarıyla ateş etmeye başlamıştı. Eğer ateşi keserlerse bu haydut grubunun onları hemen şehit edeceğine hiç şüpheleri yoktu. Orhan da mermisini azar azar harcıyordu. Gece karanlığında daha rahat avlanabileceğini düşündüğü için geceye bırakmıştı mermilerini. Silahın gece sistemini taktı. Haydutlar onlara her geçen an daha fazla yaklaşıyordu. Bu Orhan için iyiydi. Elindeki mermileri saydı, 20 mermi vardı. Bu 20 düşmanın daha tehdit olmaktan çıkması anlamına geliyordu. Bir an için sevindi. Ama içinde bulunduğu durumun vehametini bilseydi belki sevinmezdi. Mermileri teker teker yollamaya başladı. Gece sistemi işe yaramıştı. Gerçekten de attığı her mermi tam olarak düşmanı saf dışı bırakıyordu. Hayatları boyunca Batılılar tarafından ezilip sömürgeleştirilen bu siyah insanları vurmaktan memnun değildi. Ama şu anda onu öldürmek için geldiklerine göre yapacak başka bir şey yoktu. Üstelik hepsi uyuşturucu kullanmıştı ve ne yaptıklarını bildiklerinden bile şüpheliydi. Mahmut vurulalı çok olmuştu. Arkadaşının az ileride gözü açık biçimde yatışına bakıyordu zaman zaman. En iyi silah onda olduğu için ona yoğunlaşmıştı düşman. Orhan bir kez daha dönüp ona baktı. Hava kararmıştı işte. Artık düşman ile karşı karşıyaydılar. Karanlığın örtüsü altında savaşın ayıpları da ortadan kalkacaktı. Gökhan, Mert ve Kurt ormanın içinde koşarak ilerliyorlardı. Bu çok eskiden sık sık yaptıkları bir şeydi. Ve şimdi savaşın karanlığına yaklaşmanın getirdiği adrenalin baskını nedeniyle geçmişe dönmüş gibiydiler. Nasıl bir bölgeye gittiklerini bilmiyorlardı. Ama beyinleri gördüğü her şeyi kaydediyor, insanın hayatta kalamayacağı bir yerde ve anda hayatta kalmak için gerekecek her şeyi öğrenmeye uğraşıyordu. Ormanın sık bitki florasının üzerinde ayakta kalmaya uğraşarak koşuyorlardı. Bitkiler ve otların ezilme sesi senkronize hale gelmişti. Zaman zaman dev bir yılanın hemen yanı başından sıyrılıp gidiyorlardı. Artık savaşın kokusunu duymaya başlamışlardı. Barut ve insanlar. Birleşen o garip koku. Kimisi için bu koku bile başlı başına bir şok sebebiydi. Gri takım şunu çok iyi biliyordu. Oraya gittiklerinde normal insanlar bulamayacaklardı artık. Hiçbir normal insan o şartlarda eskisi gibi kalamazdı. Türk askerleri o çatışmanın içine değişip başka birer insan haline dönüşmüş olmalıydılar. Her ne kadar iyi eğitimli de olsa bir asker de aslında bir insandır. En zor şartlara dayanabilir ama pusu askerliğin en kötü tuzağıdır. Düşmanı sıkıştırıp bütün yeteneklerinden mahrum bırakırsınız. O zaman her asker birer insana dönüşür ve kendi hayatı için mücadele eder. Kurt içinde garip bir hisle doluydu. Coşkun da aslında. Sanki hep beklediği ana doğru koşuyordu. Çocuklar gibi hissediyordu kendisini. Diğerleri de onun bu enerjisine şaşırmıştı. Kurt'a yetişmekte güçlük çekiyorlardı. "Eh be, yeter artık," diye iç geçiriyordu yaşlı casus. Çok koşturmuştu dünyanın dört bir köşesinde. Güzel bir jübile yapmak istiyordu. Bu işe başlarken jübilesinin şehitlik olduğunu kabullenerek ilk adımını atmıştı. Şimdi ülkesinden çok uzaklarda, karanlık bir ormanın içinde sona yaklaşıyordu. Olsun, ama yan yana, omuz omuza çarpışmaktan gurur duyduğu insanlarla yan yanaydı ya, başka bir şeye gerek yoktu belki de. Tarih boyunca ülkesinden kilometrelerce uzakta ölen askerleri düşündü. Hiç de yalnız sayılmayacaklardı. Onu bekliyorlardı. Bir anda kendilerini yere atmak zorunda kaldılar. Bir yerden mermiler mi geliyordu öyle? Kurt hemen tabancasını çıkarıp ateş etti. Karanlıkta kayboldu mermiler. Hemen ayağa kalkıp ateşin geldiği yere zıpladı. Bir anda karşısında zenci, küçük bir çocuk belirdi. Kalaşnikov tutukluk yapmıştı. Ne yapacağını bilemedi. Çocuğa sert bir tokat patlattı. Silahı elinde düşen çocuk hızla koşarak uzaklaştı oradan. Manyak mıdır nedir bunun anası babası? Veledi tutup getirmişler. Herhalde kelle başına para alınıyor bunlarda. Kurt palayı çekip koşmaya başladı. Gökhan ve Mert de arkasından gitti. Kurt sanki gerçek bir kurdun hisleriyle hareket ediyordu. Nereye gideceğini çok iyi biliyor gibiydi. Gökhan onu gözden kaçırmamaya uğraşıyordu. Yaşlı adam bir ceylan gibi sekiyordu ağaçların üzerinden. Hepsi gece görüş sistemlerini takmışlardı. Bir canavarın gözlerinden görüyorlardı sanki dünyayı. İnsanlar artık insan gibi değil birer organizma gibi görülüyordu. Teknoloji savaşı bu hale getirmişti işte. Bilgisayar oyunları ile yetiştirilen kuşaklar, ekranların vizörlerin ardından baktıkları savaş alanında insani duyguları tamamen yitiriyorlardı. Bu cihazların bu özelliğini kimse düşünmemiş olmalıydı. Az ilerilerinde bir hareketlilik çarptı gözlerine. Ağaçların ortasında bir boşlukta bir araya gelmiş silahlı haydutlar vardı. Sigara çekiyorlardı. Büyük ihtimalle uyuşturucu içiyorlardı ve biraz kafa yaptıktan sonra saldırıya geçeceklerdi herhalde. Kurt hiç tereddüt etmeden daldı aralarına. Palayı öyle sallıyordu ki haydutlardan bazılarının kafası yüzlerindeki gülme bozulmadan yere düştü. Beş haydut ne olduğunu bile anlamadan ölmüştü. Kurt'un güçlü kollarıyla havaya kalkıp inen sert ve keskin metal işe yeni başlıyormuş gibi duruyordu. Gökhan ve Mert şaşırmıştı. Onu hiç böyle görmemişlerdi. Kurt artık savaş alanına, tarihe ait bir insan gibi duruyordu. Kurt'un yanına geldiklerinde onun nefes nefesi olduğunu gördüler. Birbirlerine gece görüş gözlüklerinin arkasından baktılar. Sonra Kurt ayağa kalktı ve tekrar karanlığa doğru koştu. Onun peşinden giderken dikkatli olmalıydılar. Savaşmak istemeyecekleri birisi ortaya çıkmıştı şimdi. Mert koşarken kendisini fantastik bir filmin içinde gibi hissediyordu. Ağaçlar garip bir görünüme bürünüyordu bu gözlükle bakınca. Otomatik tüfeği hazırdı. Her an bir yerden başlarına mermi yağabilirdi. Durdular. Kurt etrafına bakındı iyice. Sonra yönünü biraz değiştirip koşmaya başladılar. Kurt bir ağacın yanına gelince palayı kaldırıp indirdi. Gökhan onun silahlı bir adamı daha biçtiğini gördü. Yan taraftan bir silah sesi duyuldu ve hemen ağaca saplanan merminin dışarı püskürttüğü malzemeyi gördüler. Mert şarjörü ateşin kaynağına boşalttı. Yüzünü bile görmedikleri adam yere düştü. Bir başka yerden ateş edildi. Savaşın merkezine yaklaştıklarının bir kanıtıydı bu. Dikkat edin, her taraftan çıkabilirler. Artık pusunun merkezine geldik sayılır. Kurt'un seslerine az öteden garip bir dilde konuşan haydutların bağırtıları eklendi. Gökhan, Kurt'un palasının kalktığını gördü. Onun yanına koştu. Kurt, bir haydutu boğazından yakalamış ve işini bitiriyordu. Bu sırada ağaçların arasından çıkan bir başkası üzerlerine atladı. Elinde uzun bir bıçak vardı. Gökhan üzerine geldi ve birlikte yere yuvarlandılar. Gökhan saniyeler içerisinde siyah adamın kesif ter kokusunu ve üzerine sinmiş olan kan kokusunu ayırt etti. Üstelik nefesinin sıcaklığını yüzünde hissediyordu. Ucu pazlı uzun bıçak tam boğazına dayanmıştı ve adam konumunun avantajı ile saniyeler sonra bıçağı içeri ittirebilecekti. ''Ne oluyor ulan? Bu kadar boktan mı gideceğiz?'' diye düşündü. Birden göz aynasında ayakta duran Mert'i gördü. Sevindi. Hadi. Mert hareket etmiyordu. Bıçağın ucu derisinin hemen altına sızmıştı bile. İlk damla kan akmıştı. Gri takımın kanı. Bir patlama duyuldu ve haydut Gökhan'ın üzerine yığıldı kaldı. Gökhan onu üzerinden itip ayağa kalkarken Mert'e baktı. Neden hemen öldürmedin? Neredeyse beni kesecekti adam. Bu sırada eliyle boğazının kesilen yerini ovuşturuyordu. Ah ha ha ha. Birazcık ölümün nefesini hissetmeni istedim. Çok artistik yaptım buraya gelirken. Gökhan gülümsedi. Haklısın, ihtiyacım varmış böyle bir şeye. Şimdi daha dikkatli olurum sanırım. Kurt ise bir ağacın ardında siper almış ve birileriyle çatışıyordu. Çatışma uzun sürmedi. Sesler kesildi yeniden. Çocuklar buraya gelin, çabuk olun. Sanırım Türk askerlerinin siper aldığı yeri buldum. Mert ve Gökhan büyük heyecanla koşarak yanına geldiler. Evet, hayli küçük bir alan içerisinde değişik noktalardan ateş ediliyordu. Tek tük atışlardı bunlar. Hatta bazıları tabancaydı. Mermileri bitiyor olmalı bizimkilerin. Mert geriye dönüp ilerledi biraz. 5 tane dolu Kalaşnikov'u sırtına takıp geldi. Gökhan onu görünce zekice diye düşündü. O da aynısını yaptı. Az önce biçtikleri haydutların silahlarını ve mermilerini topladılar. Çocuklar, tabii küçük bir sorunumuz var. Onların yanına nasıl gideceğiz? Bize de ateş edeceklerdir. Bu doğru. Burada da fazla kalamayız. Kalırsak birazdan yüzlercesi başımıza üşüşecektir. Çabuk düşünün biraz. Başlarının arasından dönerek geçen merminin vızıldaması ile heyecan biraz daha arttı. Kurt, buldum buldum. Benle beraber söyleyin. Çırpınırdı Karadeniz. Gökhan ve Mert birbirine bakıp gülümsedi. Kurt yapmıştı kurtluğunu. Hep beraber türküyü söylemeye başladılar. Karşı tarafta Ali komutan sağlam bir siper oluşturup içine geçmiş ve hareket eden her şeye ateş ediyordu. Mermilerini çok dikkatli harcıyordu. Türk askerleri karanlıkta daha isabetli atışlarla saldırıyı püskürtmüş gibi duruyordu. Birden karanlığın içerisinden duyduğu seslere anlam veremedi. Savaşın şokunun başladığını ve hayal gördüğünü zannetti. Birileri Türkçe çırpınırdı Karadeniz'i söylüyordu. Bu delirmeye başladığının belirtisiydi. Ama etrafındaki askerler de başlarını kaldırmışlar, bu ne diye birbirlerine soruyorlardı. Orhan ile Ali komutan göz göze geldiler. Yoksa... Ateşi kesin! Ali komutanın emriyle bütün ateş kesildi. Sadece pusucu haydutların silah sesleri kalmıştı. Ama onlar da ne olduğunu anlamadıkları için bir an ateş kestiler. Ayrım 15 sonu, sayfa 163.